Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 26.
21, 22 ve 23. duruşmalarda da esasa etkisi olmayan bazı tanıklar, gerek mahkemece bizzat gerekse istinabe yoluyla dinlendiler. Ancak bu celselerde de bazı enteresan olaylar da oldu. Bunlardan biri davanın seyrini merak eden İstanbul Şehir Tiyatrosu aktrislerinden Bedia Muvahhit Hanım'ın da İstanbul'dan Bolu'ya gelmesiydi. İşin daha garibi, duruşmaya ara verildiği bir sırada Bedia Hanım, sahne sanatkarları koruma yurdu yararına tertip edilen eşya piyangosu biletlerini satmaya başlamıştı. Bu biletlerden Haşmet ve avukatı birer tane, Reşit ise 10 tane satın almışlardı. Bu tarihlerde İstanbul'a gelen ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie, Ankara cinayetiyle ilgilenmiş, bu hususta araştırma yaparak bilgi toplamış, bu bilgileri değerlendireceğini söyleyerek, işte gerçek ve canlı, tam bir polis romanı demişti. İşte bu gerçek roman da artık bitmek üzereydi. Bir sürü tahkikat yapılmış, bir yığın tanık dinlenmiş, bunlardan bazılarının ifadesine 2-3 defa başvurulmuş, nihayet iddia ve savunmalara sıra gelmişti. Savcı birkaç defa tekrar edilen olayın özetini yaptıktan sonra, Haşmet Orbay'ın Doktor Neşet Naci'yi kasten öldürmek suçundan 18 ila 21 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını, Reşit Mercan'ın da bu cinayette Haşmet'e yardım etmiş olmasından dolayı 10 yıl ağır hapsine karar verilmesini talep etti. Başkan Mustafa Pekiner'in söz vermesi üzerine her iki sanık da eski ifadelerini tekrarladı. 3 gün sonraki duruşmada önce Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil eski savunmasını tekrarlayarak esas katilin Reşit olduğuna ısrar etti. Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı da müvekkilinin Haşmet'e yardım etmediğini, bu bakımdan beraatini ve tahliyesini istedi. Ankara cinayeti davasının 26. ve son duruşması Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Temmuz 1948 tarihinde yapıldı. Adliye binasının içi ve dışı her zaman olduğu gibi hınca hınç doluydu. Ancak neticenin ne olacağı aşağı yukarı belli olduğu için halktaki eski heyecan kalmamıştı. Buna rağmen az da olsa bir sürpriz olması ihtimal dahilinde görülüyordu. Bu arada Haşmet cezaevinde bir anket yapmış, neticeye en yakın tahmini yapan mahkuma mükafat vereceğini vaat etmişti. Mahkeme heyeti Mustafa Pekiner başkanlığında İlyas Karaağaç ve Behçet Baran'dan oluşuyordu. İddia makamında Esat Arısel bulunuyordu. Dinleyiciler arasında Reşit'in annesi göze çarpıyordu. Ancak Haşmet'in annesi Medya Hanım ve nişanlısı Bolu'ya gelmemişlerdi. Başkanın son sözlerini sorması ve sanıkların bir diyecekleri olmadığını söylemeleri üzerine mahkeme son kararını verdi. Sebebi katiyetle anlaşılamayan bir sebepten dolayı Haşmet Orbay'ın Doktor Neşet Naci Arzan'ı öldürdüğü ve Reşit Mercan'ın da muavenet, yani yardım etmek ve müzaherette, yani arka çıkmak bulunduğu sabit görüldüğünden, hareketlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 448. ve 65 Taksim 3. maddeleri mucibince Haşmet Orbay'ın 18 sene ve Reşit Mercan'ın da 9 sene ağır hapislerine temyizi kabil olmak üzere karar verildi. Kararı mütebessim bir çehreyle dinlemiş olan Haşmet gülerek, Reşit ise kısık bir sesle hakimlere teşekkür ettiler. Mahkumlar jandarmaların arasında çok az da olsa kararın Yargıtay'da bozulması ümidiyle cezaevinin yolunu tuttukları sırada Kamuran Mercan bir köşeye çekilmiş hıçkırıklarla ağlıyordu. Türk tarihinin en esrarengiz, en karışık ve en enteresan davası olan Ankara cinayeti davası, 3 yıla yakın sürmüş, bu süre zarfında aynı gün içinde yapılan birden fazla oturum sayılmazsa, Ankara'da 5, Bolu'da 26 olmak üzere 31 duruşma yapılmıştır. Bu duruşmalar esnasında bazıları 2, 3 hatta 4 defa olmak üzere 150'den fazla tanık dinlenmiş, dava dosyasının ağırlığı 100 kiloyu geçmiştir. Dava 3 defa Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde, 2 defa da Yargıtay Ceza Dairesi Genel Kurulu'nda karara bağlanmıştır. Mahkemeler sanıklar hakkında 3 ayrı karar vermiştir. Ankara'da verilen 1. kararda Reşit Mercan 20 yıl, Haşmet Orbay da 1 yıl hüküm giymişlerdir. Bolu'da ise Haşmet Orbay önce ölüm cezasına, sonra da 18 yıl hapis cezasına, Reşit Mercan da önce 10 yıl, sonra 9 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmışlardır. Cinayetin failleri tespit edilerek cezalandırılmış olmalarına rağmen cinayet sebebi bir türlü bulunamadığından tarihin karanlık dehlizlerine gömülüp gitmiştir.
4. Bölüm ve Son.
Sanıkların Ankara cezaevinde bulundukları sırada cezaevindeki diğer mahkumlar Haşmet Orbay'ın mahkum olmasını şiddetle arzu ediyorlardı. Onlara göre böyle büyük bir adamın oğlu mahkum olursa, nasıl olsa onu kurtarmak için bir af çıkarılır ve kendileri de bu aftan yararlanırlardı. Mahkumların bu arzuları gerçekleşti. Haşmet Orbay mahkum oldu ve af da çıktı. Ancak bu af mahkumların tahmin ettikleri gibi büyük adamın oğlunu kurtarmak için değil, rejim ve iktidarın değişmesi sebebiyle çıkarılmıştı. 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti seçimden 2 ay sonra, yani 14 Temmuz 1950'de bir genel af kanunu çıkarttı. Bu kanuna göre mahkumiyetlerinin 1/3'ünü çekmiş olanların geri kalan 2/3'lük cezaları affedildi. Reşit Mercan 9 yıllık cezasının 1/3'ünü fazlasıyla çekmiş olduğundan hemen ertesi gün İsparta cezaevinden tahliye edildi. Reşit cezaevi kapısından çıkıp hürriyetine kavuştuğu anda sevincinden "Yaşasın Demokrat Parti!" diye avaz avaz bağırdı. Haşmet Orbay ise 18 yıllık mahkumiyetinin 1/3'ünü henüz tamamlamamış olduğundan tahliye için 1,5 yıl daha beklemek zorundaydı. Bir kimsenin 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra hayata uyum sağlaması oldukça zordur. Reşit Mercan da cezaevinden çıktıktan sonra bir hayli zor günler yaşadı. Her zaman onun kurtarıcı meleği annesinin yardımları olmasa kendisini toparlaması imkansız olurdu. Reşit 1962 yılına nihayet bir iş bularak Ankara'ya yerleşti. İttihad-ı Milli Sigorta şirketinin acenteliğini almıştı. Bu suretle hayatı bir ölçüde düzene girmiş olan Reşit, bir gün eski arkadaşı İhsan'la karşılaştı. Eski kolej günleri yeniden canlanıvermişti sanki. Reşit yine aynı Reşit'ti. Başından bunca şey geçmiş olmasına rağmen o neşesinden, hareketliliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Yine macera perest, yine hayal perest, yine safahate düşkündü. Devamlı kadın kız peşinde koşmaktan evlenmeye bile vakit bulamamıştı. Kızılay'daki büyük çarşının karşısında şimdi yıkılmış olan Tümen Apartmanı'nın 3. katındaki garsoniyerinde değişik kadınlarla günlerini geçiriyordu. Laf dönüp dolaşıp Ankara cinayeti davasına gelince Reşit her şeyi olduğu gibi anlattı. Nevzat Tandoğan'ın kendisini Amerika'yı kaçırmayı vaat etmesinden, orada refah içinde yaşatacağına dair garanti vermesinden, ancak kendisinin suçu üzerine almak hususunda tereddüde düştüğünde nasıl sertleştiğinden ve nasıl tehditler savurduğundan uzun uzun söz etti. Reşit, bu cinayetin sebebi neydi? Haşmet doktor niçin öldürmüştü? İhsan, inan bunu ben de bilmiyorum. Nasıl olur, suçu üzerine alacak kadar samimi olduğun bir kimsenin bunu niçin yaptığını nasıl bilmezsin? İhsan, Haşmet'i tanırsın. Ne kadar garip halleri olan bir kimsedir. Onun neyi, nasıl, niçin ve ne zaman yapacağını kimse bilemez. Yalnız işin içinde büyük bir para meselesi olduğunu biliyordum. Doktor Haşmet'e olan borcunu ödemeden Amerika'ya kaçıyormuş. Belki de cinayetin sebebi budur. Bir casusluk meselesinden bahsediliyor. Senin arkadaşın Firuzan büyük mahkemede bunu ortaya atmış. Ben bilmiyorum. Firuzan etrafta dolaşan dedikodulardan bahsetmiş olabilir. Hem şimdi o kötü günlerin hatırasını deşerek niçin kendimizi tekrar üzüyoruz? Olan olmuş, biten bitmiş. Reşit'in tüm ısrarlara karşın bu hususta ağzından bir şey çıkmamıştı. Belki Reşit gerçekten bir şey bilmiyordu. Belki de işin içinde o da bulunduğu için kendisini ele vermek istememişti. Reşit 2 sene kadar Ankara'da kaldıktan sonra gözden kayboldu ve 20 yıl kadar önce de öldüğü duyuldu. 1983 yılının bir sonbahar sabahında Beylerbeyi'ndeki bir yalıda hummalı bir faaliyet vardı. Yalının altındaki kayıkhanede bağlı duran Mustafa Kaptan'ın idaresindeki bir motor biraz sonra başlayacak tarihi olaya hem iştirak edecek hem de tanık olacaktı. Rıhtımdaki hazırlık tamamlandığında Haşmet Orbay 2 metre uzunluğundaki sanayi gaz tüplerine benzeyen bir çift devasa ayakkabıyı giymiş, elindeki denge sağlamaya mahsus sopalarla denizde yürümeye başlamıştı. Kayıkhanedeki motor da aynı anda hareket etmişti. Haşmet Orbay sahilde birikmiş olan kalabalığın şaşkın bakışları arasında kendi yaptığı deniz ayakkabılarıyla adım adım sahilden uzaklaşmaya başladı. Arkasındaki motor da aynı tempoda onu takip ediyordu. 100 metre ilerlemişlerdi ki dev ayakkabılar su almaya başladı ve Haşmet Orbay denize gömüldü. Kemal Kaptan'ın 2 adamı süratle motordan atlayarak Haşmet'in yardımına koştular ve kendisini motora aldılar. Motor sahile döndüğünde Haşmet Orbay bağırıyordu. Bir şanssızlık oldu. Ancak boğazı su üstünde yürüyerek mutlaka geçeceğim. Nitekim 5 Kasım 1983 sabahı 2. denemede gerçekleşti ve Haşmet Orbay su üzerinde yürüyerek Dolmabahçe önlerinde karaya çıktı. İngilizce yayımlanan Daily News gazetesinde 7 Kasım günü çıkan bir haber, bir Türk'ün Guinness Rekorlar kitabında yer aldığını duyurdu. Turist rehberi Haşmet Orbay bir ilki başarmasından dolayı Guinness Rekorlar kitabına geçeceğini ümit etmektedir. Orbay 65 yaşında kendi icadı olan özel su ayakkabıları ve denge sopalarıyla 45 dakikada boğazı yürüyerek geçmiştir. Kendisi kıtalar arasında Asya'dan Avrupa'ya denizle yürüyerek geçen kimse olarak Guinness kitabına geçmeyi beklemektedir. Bu yürüyüş Üsküdar noterliğince tespit edilmiştir. Orbay şimdi de 27 kilometre olan boğazı boydan boya geçmeyi planlamaktadır. Bu haber bir İtalyan dergisinde de daha geniş olarak yayımlandı. Ancak Haşmet Orbay'ın Guinness kitabına geçme ümidinin gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Türkiye'de 14 Mayıs 1950'de yeni bir dönem başlamıştı. Haşmet'in yaşamı da Demokrat Parti'nin iktidara geldiği bu tarihle birlikte değişecekti. Haşmet Orbay'ın aldığı 18 yıllık cezanın 12 yılı çıkarılan genel af nedeniyle silinmişti. Ancak cezasının geri kalan 6 yıllık kısmını tamamlaması gerekiyordu. Bu yüzden yaklaşık 1,5 yıl daha hapiste kaldıktan sonra Bolu cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinden kurtulduktan sonra Haşmet hayatını yeni baştan kurmak ve geçimini sağlamak için hemen kolları sıvadı. Önce Beyoğlu'nda Türkiye'nin ilk renkli fotoğraf stüdyosunu açtı. Ancak bu iş kendisini fazla tatmin etmediği için daha hareketli olan turist rehberliğine başladı. Kendisinin İngilizce ve Fransızca dahil 3-4 yabancı dil bilmesi bu sahada başarısını arttırıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra eski arkadaşı İhsan'la ancak bir defa karşılaşabildi. 1962 yılının bir yaz günüydü. Canberra adındaki bir gemiyle gelen İngiliz turist kafilesine rehberlik yaptığı sırada Kilyos plajında iki eski arkadaş ancak ayaküstü 5-10 dakika konuşabildiler. Haşmet Orbay'ın geçimini sağlayan mesleki işlerinin yanında bir takım hobileri, merakları, marifetleri ve maharetleri de vardı. Su üstünde yürüme macerasının yanında okumaya çok meraklıydı. Mesleği rehberlikle ilgili olması bakımından bilhassa tarihi kitapları çok okur, araştırmalar yapardı. Bu tarihi çalışmalarından biri Anadolu medeniyetleri ve Anadolu'da hüküm sürmüş devletleri gösteren, Fransızca olarak tanzim edilmiş 18 haritadan oluşan belgeydi. Diğer bir çalışması ise bu defa İngilizce yazdığı Hezarfen Ahmet Çelebi hakkındaki kitaptı. Bu kitap askeri müze tarafından bastırılmıştır. Bütün bunların dışında 1986 yılında bir dergideki röportajında kendisinin MİT mensubu olduğunu ve Erzurum ve Ankara'da görev yaptığını, talimatları Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'dan aldığını, kendisiyle ilgili dava da dahil pek çok şey bildiğini ve bu sırları mezara kadar götüreceğini iddia etmişti. Bu röportajda Haşmet Orbay, Robert Kolej'den mezun olduğunu, inşaat mühendisi olarak Diyarbakır Çermik Hidroelektrik Santralı'nın şantiye şefi olarak bir baraj inşa ettiğini, ayrıca Dalaman Çiftliği Elektrik Santralı ve tüm şebekesini tamamladığını da söylemekteydi. Halbuki sınıf arkadaşları da dahil birçok kişi kendisinin Robert Kolej'den mezun olamadığını bilmektedirler. Üstelik cinayet tarihinde değil mühendis, lise mezunu bile olmadığı, Erzurum'da lise bitirme sınavına girdiği halde başarılı olamayınca, annesi Medya Hanım'ın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'den oğlu için bir imtihan hakkı daha aldığı ve Haydarpaşa Lisesi'nde imtihana girmesinin söz konusu olduğu, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıklanmıştı. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra tahsiline devam edip etmediği bilinmemektedir. Haşmet Orbay yoğun meşgaleleri arasında metafizik olaylara da ilgi duymakta ve insanların öldükten sonra ruhlarının başka vücutla yeniden dünyaya geleceğine inanmaktaydı. Kendisi aynı zamanda Metafizik Derneği'nin de üyesiydi. Cezaevinden çıktıktan sonraki yıllarda Haşmet'in aile durumu hakkında fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Cezaevinde bulunduğu yıllarda nişanlı olduğu Müşerref'le evlenip evlenmediği bilinmemektedir. Sonraları Muazzez isminde 3 çocuklu şişman bir hanımla yaşamını birleştirmiştir. Bu evlilik başarılı olmamış ve Haşmet 1974 yılında şimdiki eşi İngilizce öğretmeni olan Belma Hanım'la evlenmiştir. Belma Hanım da oldukça kilolu birisidir. Haşmet'i tanıyanlar kendisinin şişman hanımlardan hoşlandığını söylemekte ve eşi de bunu teyit etmektedir. Haşmet Orbay'ın her iki evlilikten de çocuğu olmamıştır. Eşi Belma Hanım'ın ise eski kocasından Ümit adında bir oğlu, Yelda isimli de bir kızı vardır. Haşmet'e cezaevinden çıktıktan sonra en çok üzüntü veren husus annesi Medya Hanım'ın durumu olmuştur. Medya Orbay oldum olası garip davranışları olan bir kimseydi. Hayatta karşılaştığı felaketler bu davranışlarını daha da tuhaflaştırmıştı. İlk olarak çok sevdiği, onunla iftihar ettiği ağabeyi Enver Paşa'nın Orta Asya macerası ve orada şehit düşmesi. Daha sonra oğlu Haşmet'in mahkumiyeti, kocasından boşanması, diğer ağabey Nuri Paşa'nın fabrikasındaki patlamada parçalanarak ölmesi, kocası Kazım Orbay'ın 1964'te ve nihayet ilk kocası Adana valisi Cevdet Tahir Bey'den olan oğlu Orhan Belbes'in de 1976 yılında yaşamlarını yitirmeleri onun ruh dünyasında büyük sarsıntılara yol açmış ve şuurunu da etkilemişti.
Ayrım sonu.